Ayrım 24.
Julia temizmiş, sana söyledi. Niye böyle davranıyorsun dedim bir anda sinirlenerek. Suratına bir tokat indirmek istedim. Kendimi zor tuttum. Şimdi de sizi Margaret Gauthier'in yatak odasına götüreceğim. Constantis, Verdi'nin Traviata'sını operada görünce işte dedim. Litzacık böyle bir yatak odasında uyumalı. Louis odanın aynısını yapmıştı ve Margaret Gauthier'in makyaj odasına girdik. Louis kapıyı açar açmaz hafif bir menekşe kokusu başımızı döndürdü. Oda yarı karanlık olduğundan içerideki yüzleri ve eşyaları zorlukla seçebiliyorduk. Dev, her dört köşesinde de birer uzun sütunu olan bir yatak. Şeffaf cibinlikli. Yatak demir ve tunçtan yapılmıştı. Yanında vişne renginde mahmur bir berjer. Hatta mermer bir komodinin üzerinde o dikine olan antika altın sarısı telefonlardan bile bir tane vardı. Julia telefonu açtı ama sinyal sesi yoktu. Çalışmıyordu. Julia duymadın mı, bütün bu eşyalar tiyatrodan geldi. Telefonu bıraktı. Odanın her tarafında ateş kırmızısı bir renk hakimdi. Perdeler de aynı renkte kalın kadifeden yapılmıştı. Kapıda durmuş bu dekora büyülenmiş gibi bakıyorduk. Bu noktada Julia bile çarpıldı. Duvarda çıplak bir kadının resmedildiği koskoca reprodüksiyon bir tablo vardı. Constantis, seni biricik Litza, sevgili Sisi'miz ile tanıştırayım. Hayretler içinde kapının arkasında sağda yine vişne rengindeki bir berjerde oturan Retsinas'ın Sisi'sini gördük. Bir aşk romanı okuyordu. Litza'yı beyaz ve sarı küçük camlardan yapılmış bir Çin lambası aydınlatıyordu. Ah Manolis, yine mi? Neden benimle dalga geçiyorsun diyerek bize elini uzatmak için ayağa kalktı. Kusura bakmayın, bilmiyordum diye ekleyip yatağın üzerindeki birkaç eşyayı toplamaya başladı. Gerçekten de bir an kendimi saray ile kerhane arasında bir yerde hissettim. O yemyeşil ipek geceliği ile ayağa kalkışı, elini uzatma şekli, konuşurken kelimeleri uzatması, sesindeki titreme, bakışları, bir de o menekşe kokusu bana neler hatırlattı bilemiyorum. Kuzen, sana eve gel, seni bir kraliçe ile tanıştıracağım derken haksız mıymışım? İşte kraliçe. Ah, ona inanmayın. Manolis ne dediğini bilmiyor. Hep böyle çılgınca şeyler söylüyor. Hayatımda ondan daha güzel bir kadın görmemiştim. Ciddiyim, çok güzeldi. Gözleri sürekli ıslaktı, yeşildi. Sana birkaç dakikadan fazla baksa dayanamazdın, nazardan giderdin. Kalkıp üzerine kırmızı bir şal geçirip pencereyi açmaya gittiğinde üzerine düşen ışıkla şeffaf geceliğinin içinden çıplak vücudunu azıcık görünce içim gitti. Koltuğun yanında küçük bir masada o büyük borulu gramofonlardan bir tane vardı. Söyle bakalım namussuz, hangi plağı çalacağım tahmin edebiliyor musun? Edemiyordum. Drapetsona'da göçmen mahallesinde ne dinliyorduk? Gramofonu kurdu, plağı yerleştirdi. Sisi de ne yapacağını bilemeden gidip yatağa oturdu ve beklemeye başladı. Sisi sanki canlı değildi. Böyle kımıldamadan oturdukça her şeyin bir dekor olduğunu, onun da bu dekorun içinde bir bebek olduğunu sandım. Litzacık bir şeyler giyene kadar gelin mutfakta sohbet edelim. Louis uzo, zeytin ve peynir çıkardı. Birazdan bu akşam beni öp bana doy şarkısı da duyulmaya başlandı. Şarkının ilk sözleriyle göçmen mahallesindeki yürüyüşümüzü, Trikalalı Sofya'yı, sonra Louis'in evindeki geceyi hatırladım. Yahu Sofya'ya ne oldu? Hiçbir şey, tam bir karga. Romandiko'da 6 gece şarkı söyledi ve bitti. Parasını verdiler ve geldiği yere gönderdiler. Onun parasının üzerine ben de ekleyip doğru kürtaja götürdüm. Trikala'da kızı başına saran o iki tip az kalsın onu anne de yapıyorlardı. Sofya'yı kliniğe götürüp bıraktım. Bir daha görmedim. Konuşmayı kesti çünkü o anda içeri Litzacığı giriyordu. Saçlarını taramış, yemyeşil örme bir elbise giymiş, gülümsüyordu ve güzeldi. Ona kraliçe gibi bakıyoruz. Litzacığım çok ender evden dışarı çıkar. En fazla bahçeye kadar gider. Hepimiz onun için çalışıyoruz. Yani yalan da söylemeyelim, hepimiz değil. Kız kardeşi Fanny evin azizesi. Dediğim gibi eski bir hemşire kendisi. Perama'daki bütün kıçları ve kolları iğnesiyle o deliyor. Sabah çıkıp akşam dönüyor. Aziz bir insan. Hepimizin, hem benim hem de gümrük müdürünün ödü kopuyor kadına bir şey olacak diye. O anda Litzacık diğer tahtına oturmak için yürüdüğünde ilk adımları atar atmaz topal olduğunu anladım. Tabii çok az belli oluyordu ama topaldı. Julia da fark etmişti. Üzüldüm. Olmaz olan, yazık, neden be diyesim geldi. Ama kendisi dert etmiyor diye fısıldadı Louis. Constantis, Litzacığı 10 tane doktora götürdüm. Kimseyi dinlemiyor, çok genç ölmekten korkuyor. Bu bebek hiç ölür mü? Bacak bacak üstüne atarken Litsa'nın bacaklarına baktım ve mükemmel sağ baldırına hayran kaldım. Daha sonra Louis beni yel değirmenini göstermek için bahçeye götürdüğünde, basamağın çöktüğü an Litsa'yı böyle otururken gördüğünü söyledi. Kız kardeşi bana Litsa'yı tanıştırıp onunla evlenmemi önerdiğinde Litsa'ya hayran kaldım. Ama kız kardeşi beni aldatmadı. Bana söyledi ama artık geri dönmek için çok geçti. Litsa bütün gün ya kitap okuyor ya da örgü örüyor. Bahçe saksı doluydu. Bir lavanta çiçeği dalı koparıp bana verdi. Gizem dolu bir varlık kuzen. Onu ben bile tanımıyorum. Hiçbir zaman duygularını açığa vurmaz. Tam bir sır küpü. Onu hiç ele geçiremezsin. Bu yüzden Litsa ile yemek tam bir nimet. Piç herif bana neler anlatıyordu. Öyle bir anlatıyordu ki sanki karısından değil de bir orospudan söz ediyordu. Ama haklıydı. Duygularını açığa vurmuyordu. Ne düşündüğü, düşünüp düşünmediği bile anlaşılmıyordu. Hep bir şeyler geveliyor, kıkırdıyordu. Ayağı sakatlandığı günden beri bir daha dışarı çıkmadı. Bir tek doktora gideceğimiz zaman çıkıyordu. Sonra beni babasının yatak odasına götürdü. Babası sırt üstü yatıyordu. Beni tanımamıştı. Tavana bakıyordu. Yanında Philips vardı. Kent şarkıları çalıyordu. Barba Petros nasılsın? Ben Manolopoulos. Dönüp bana baktı ve bakışları yavaş yavaş canlanmaya başladı. Sanki uzak yüzyıllardan gelen bir müzik dinliyordu. İyiyim dedi. Ya Andigoni ne yapıyor? Panayotaros'un evinde Castella'da kendi çocuğuyla kapatılmış. Atina hala ölmedi. Dostum kadın 100 kilo oldu ama hala yaşıyor. Biz giderken Sisi bana kiliseyi hatırlatan sokak penceresini açtı. Pencerenin açılmasıyla burnumuza menekşe kokusu geldi. Louis seslendi. Ortadan kaybolma lan. Sonra dışarı çıktı. Sisi bize el sallayıp gülümsedi. Takımı alıp gelin alçaklar, kimseden nefret etmiyorum bilesin. Tabii onlar beni görmek bile istemiyor, piçler. Ne yaptım onlara? Sor da söyle bana. Gerçekten de onlara ne yapmıştı? Hiçbir zaman hepsinin neden bu kadar Louis'den nefret etmeye başladığını anlayamadım. Çılgınca ama nefret etmesi için bir nedeni olan Tatiana'sı Louis'den çocuk peydahlamış mıydı kuşkusu, Drakopoulos hariç diğerlerinin bu saçma nefretlerini haklı gösterecek hiçbir gerekçeleri yoktu. Louis son anda arabanın motorunu çalıştırmışken cama eğilip bana şöyle dedi. Biliyorsun denizci kimliğini lütfedip verdiler. Artık kaptanım. Yatlar konusunda uzmanlaştım. Bildiğin bir yat varsa ben buradayım. O an niçin bilmiyorum elimi cebime soktum. İçinde kaç tane olduğunu bilmediğim küçük bir deste binlik alıp Louis'e verdim. Evin hayırlı olsun, al bunları. Tatlı almaya fırsatım olmadı. İtiraz etmedi, parayı aldı. Unutma bizim takımı alıp gelin, herkesi affediyorum. Daha köşeyi dönmeden Julia yine zehir zemberek konuştu. Bu kadar çok binlik vermen mi gerekiyordu? Sen parayı sokakta mı buldun? Yol boyunca konuştu konuştu. Ben onu duymuyordum. Sadece lavanta kokusunu içime çekiyordum. Kokusu elime sinmişti. Yağmur başladı. Uzun bir süre boyunca gözlerimin önünde bize el sallayan Sisi'nin görüntüsü vardı. Bu görüntü ağzımda garip, acı bir tat bırakmıştı. Sanki defne yaprakları ve Hint cevizi çiğnemiştim. Julia hala söyleniyordu. Bir gece Louis ile buluştuğumda sabaha doğru eve dönünceye kadar dırdır etmişti. O zaman da nasıl fırça çekmişti. Hatırlıyorum, geç kalmamak için koşturuyordum. En geç 9'da evde olacağımı söylemiştim ama Louis'e rastlamıştım. Oğlum niye kendine işkence ediyorsun? Nereye yetişeceksin? Gel sohbet edelim. Julia'ya söz verdim, gelemem. Söz verdinse ne olmuş? Oğlum niye arada sırada onu boynuzlayıp hücrelerini yenilemiyorsun? Böyle giderse sararıp solarsın. Sen nasıl böyle oldun? Söz verdinse ne olmuş yani? Hatırlıyorum sabaha karşı saat 5'te kravatsız ve yeleksiz, yelek de giyiyordum, eve dönmüştüm. Julia o günden beri beni açmaza düşürdü. Ya ben ya o, seçimini yap. Bir kere daha yanlış seçim yaptım. Julia'yı seçtim. Herhalde nerede kaldığımızı unuttun. Lazaris'in telefonda gitmeyip onu beklememi söylediği yerde hikayemize ara vermiştim. Böylece Lazaris'i beklerken sana Louis'i ve betimlenemez gece konusunu anlatmaya fırsat buldum. Lazaris geldiğinde beni kapıyı açmış, çıkmaya hazır, Julia'yı da sinirli sinirli huzursuzca sigarasını içerken buldu. Julia'nın garip bir sinirlilik hali vardı o anda. Duruma hiç de uygun olmayan bir sinirlilik. Alt tarafı acelesi olan bendim. Benim işe gitmem gerekiyordu, onun değil. Gel be Lazaris, ben de tam çıkıyordum dedim. Onu zorla tuttum diye ekledi bizimki. Manolopoulos, dırdır etmeyi bırak. Arkadaşın ve sevgili dostun Louis lakaplı Emmanuel Retsinas şu anda gözaltında. Hastanede ve gözaltında. Motoruyla yabancı bir kızı öldürmüş. Hollandalı bir kızı. Birlikte gidiyorlarmış. Motoruyla bir yerlere bindirmiş ama bu sefer öyle kolay kurtulamayacak. Bir insan öldürdü. Anlatmayı bırakıp kahve istedi. Lazaris bir şey anlatmaya başladığında hiç sonunu getirmez. Bunu mahsus yapar. Ortaya bir iki laf atıp konuşmaya devam etmez. Senin hem merakını uyandırmak hem de nasıl tepki vereceğini görüp ağzını aramak ister. Sonra ayrıntıları anlatmaya devam eder ama yine gıdım gıdım anlatır. Bütün olayı anlatana kadar insanın canını çıkartır. Tabii ben motor, yabancı, Hollandalı kız laflarını duyar duymaz şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum, dona kaldım. İçimden herhalde Fatma'yı öldürdü dedim. Telaşımı zorlukla gizlemeye çalıştım. Tir tir titriyordum. Aşağılık herif bunu fark etti. Neyin var yahu dedi. Görüyor musun, Louis onun adamı, bir tek onun için titrer diye cevap verdi bizimki. Acımasız orospu bana saldırıyordu. Manolopoulos, uzun zamandır görüşmüyor musunuz diye sordu kurnazca. Güya hiç umurunda değilmiş gibi. Benim yerime yine bizimki cevap verdi. Geçen gün öğlen saatlerinde televizyon izlerken dırın telefon arayan Louis'di. Tesadüfe bak diye laf attı salak herif. Geçen gün kızı öldürmüş. O günde seni arıyor. Panikledim. Julia'ya hiçbir şey söylememiştim. Ne Fatme'den, ne Yat'tan, ne de Louis'in bana önerdiği Armağan'dan. Hatırlarsan Armağan Fatme idi. Bir şeyler gevelemiştim. Louis'in denizci kimliğinin yenilenmesiyle ilgili bir şeyler söylemiştim. İster misin şimdi şaka maka bütün hikaye ortaya çıksın? Yaşasın, başımızı yaktık. Önce Lazaris beni gammazlayacaktır. Ulan sen de mi Hollandalı kızı tanıyordun? Bu arada kargaşadan Evstatya teyze de uyanmıştı. Başka bir dert. Artık pansiyoner olarak bizim eve yerleşmişti. Bir akşam işten dönüp onu valizleriyle bizim evde görünce telaşa kapıldım. Gece yatak odamızı ringe dönüştürdüm. Tanrı aşkına onun burada kalmasını kim söyledi? Babam. Hangi baba? Baban kendi evinde istediğini yapsın bana sordu mu? Yani bu bostan korkuluğu bizimle mi yaşayacak? Mümkün değil. Çok soğukkanlı davranan Julia önce sinirimin geçmesini bekledi. Sonra da evin reisinin ben olduğumu bildiğim gibi yapmamı söyledi. Evet, evin reisi benim, değil miyim? Sensin, bu yüzden babamı ara, onu da fırçala. Sonra da Evstatya teyzeye pılısını pırtısını toplayıp gitmesini söyle. İşte bu kadar. Böylesi bir devrime nasıl cesaret edebilirdim? Böyle bir devrim için Lenin gibi olmak gerekir. Hatta o bile yetmez. Lenin bile az kalır. Evstatya teyzenin mirası için bir sürü plan yaptıktan sonra kalkıp dayılık mı taslayacaksın? Ben de Julia'ya cevap vermek yerine transistörlü radyoyu açtım. Beethoven'ın Eroica senfonisi çalıyordu. Julia bu şeytani rastlantıya güldü. Yani Eroica çalıyordu ama ben şeye bile cesaret edemiyordum. Bir şey söylemedi. Yanındaki abajuru söndürdü. Tamamen rezil olmuştum. Çenemi kapattım ama teyzenin Julia'yı bir an önce beni terk etmesi için ikna etmeye çalıştığını biliyordum. Beni terk etmeden huzura kavuşamazmış. Evstatya teyze bana Tartuf adını takmıştı. Seninle paran için evlendi. Paran için hala seninle. Paran için seni öldürecek. Ben evden çıkar çıkmaz başlardı. Belki de haklıydı. Tabii benim önümde Azize rolünü oynuyordu. Çok kibar, çok yardımseverdi. Bizim evde kaldığı sürece tek bir kez bile kahvemi Julia'nın getirdiğini hatırlamıyorum. Hep o getirirdi. İşe gitmeden 10 dakika önce kaymaklı kahvemi getirirdi. Ben gider gitmez ise eleştiri yağmuru başlıyordu. Tam bir çelişki. Önündeyken sana hizmet etsin, arkandan da çukurunu kazsın. Garip ama bana her şeyi Julia anlatıyordu. Şimdi düşündükçe herhalde bunları anlatmak onu eğlendiriyordu diyorum. Artık benimle gırgır geçiyordu. Ama ben de teyzeye karşı az değildim. Arkasından ağzımı açar gözümü yumardım. Duruma göre de ona bir lakap takıyordum. Orospu, yılan, civcivli, külüstür, mafya teyze. Julia bir tek civcivliye itiraz ediyordu. Diğerleri hiç umurunda değildi. Her neyse sana yalan söylemeyeyim. Teyzenin Patisyon Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanı beni soytarıya dönüştürmüştü. Teyze sofuluğuyla da beni uyutuyordu. Bir de sofuydu orospu. Hiçbir ayini kaçırmazdı. Ayrıca kralcıydı da. Kayınpederim teyzenin kiliselere gidip gelirken aklını yitirmesinden ve bir sabah kalkıp bir notere gidip 3 katlı apartmanı moda olan azizelerden birine bağışlamasından korkuyordu. Her sabah kayınpederimden aynı nakaratı dinliyorduk. Evstatya'ya gözünüz gibi bakın, onu el üstünde tutun. Louis benim arenaya Liakopoulos'u sürmemde ısrar ediyordu. Liakopoulos teyzenin yalnızlığını giderebilir, gözlerini açabilir ya da bir zamanlar Bayan Hrisantia yaptığı gibi gözlerini yuvalarından fırlatabilirdi. Louis ile bir keresinde Karayorgi Servias ile Bulis Caddesi yakınlarında bir antikacıda karşılaştığımda "Sahi onu hala görüyor mu?" diye sormuştum. Hatırlıyorum, Azize Evstatya'nın isim günüydü. Ben de ona antika bir ikona armağan etmek istemiştim. Ona armağanlar bile veriyordum. Dükkanın sahibi kadın bana bir Aziz Kozmas ikonası önerdi. Tabii çok eski bir ikona değil ama en azından 100 yıllıktır. Tam 20 bin drahmi yerine 15 bin drahmiye almak için pazarlık yaparken dükkanın diğer ucunda Louis'i gördüm. Onu uzun zamandır görmemiştim. Hepimiz izini kaybetmiştik. Doğrusu eskiden olduğu gibi onu gördüğüme sevinemedim. Salaklıklarımın onu ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını biliyordum. Julia, üç kağıtçılarla arkadaşlıklarım, boktan toplumsallaşmalar. Ne yalan söyleyeyim, artık ben de Louis'in yanında kendimi o kadar rahat hissetmiyordum. Acelem de vardı. Julia hala zamanında eve dönmemi istiyordu. Şimdi kalkıp Julia şöyledir de böyledir de nasıl anlatayım? Bu sefer ağzıma sıçar, yine aynı şeyleri söylemeye başlardı. Neden ondan boşanmıyormuşum, ne hakla Julia dizginleri ele geçiriyormuş? Louis bütün bunlara neden katlandığımı nasıl anlasın? Hiçbir dayanağım yok. Ev Julia'nın adına, boktan bir maaşım var, geçim derdi, üstelik babanın ve teyzenin miraslarından mahrum kalma olasılığı da vardı. Şimdi bütün bunları anlatsam Louis beni affetmez. Tam binlikleri sayacakken pat diye karşıma çıktı. Şaşkınlıktan aa der demez, ikonayı satın almamam için işaret ettiğini gördüm. Bana ille de kahve ısmarlamak istiyordu. Brezilya'na varır varmaz ondan kurtulmaya çalıştım. Yok be Louis, başka sefer dedim. Julia'nın isterisi ve sinirleri hakkında bir şey söylemeden. Utanıyordum. Tamamen rezil olmuştum. Konstantis, benden kaçamazsın. Bu telefona çıkmamaya benzemez. Ben mi, ne zaman? Julia'cığına söyle, seni saklamak istediği zaman kimin aradığını sormasın. Şimdi Julia'yı siktir et. Aziz Kozmas ikonasına gelince o ikona 10 günlük bile değil. Onları para kazanmak için ben çiziyorum. Dona kaldım. Yapma ve ressam da mı oldun? Güldü. Yolculuğa çıkmadığım zaman resim yapıyorum. Louis'e bakarken birden aklıma aslında Louis'in var olmadığı fikri geldi. Daha çok hayali bir kişi, bizim takımın bir buluşu gibiydi. Sanki hepimiz bir kader anında sırf rahatlamak için onu yaratmıştık. Sanki yaşayan, var olan bir insan değil de bir sanat eserinden dışarı çıkan bir kişi, bir kahramandı. Lazaris'in evindeki o hüzünlü akşam eğlencelerinden birinde bizim arkadaşlara bu fikrimi açtığımda herkes bana saldırdı. Hatırlıyorum, Liakopoulos da oradaydı. Son zamanlarda o da işbirlikçi takımına takılmaya başlamıştı. Tabii o yıllarda albaylar cuntası baştaydı. Mossos her taşın altından çıkıyordu. Bu tür tanıdıklar işe yarardı. Böylece Liakopoulos önce maliyeye olan sıkı bir borçtan kurtulmak, sonra bir petrol tankeri satın alması için sıkı bir kredi almak derken önce korkarak sonra da daha korkusuzca seçkin misafirler grubuna katıldı. Manolopoulos rezil olduk ama biz en azından vatana olan borcumuzu ödedik. Ayrıca ideoloji başka, iş başka. Bir süreliğine yanında Marta'yı da getiriyordu. Tabii Marta'nın Agisileos hikayesi bitmiş, Liakopoulos ile evlenmişler, muratlarına ermişler, bizse kerevetine çıkamamıştık. Marta'yı topu topu üç kez getirmişti. Ama her üç seferinde de Marta tam karşıma oturmaya özen gösterdi. Hem yemek masasında hem de yemekten sonra kanepede. Her seferinde de gece bitene dek gözlerini üzerimden ayırmıyordu. Sadece bana bakıyordu. Üstelik açıkça, diğerlerinin, hatta Julia'nın ne düşündüğünü hiç umursamadan. Tamamen edilgen, umursamaz, neredeyse herkesi boş veren bir tavır takınıp bana bakıyordu. Arada sırada bir tek benim ne düşündüğümü sormak için ağzını açıyordu. Ya sen Manolopoulos, ne diyorsun? Onun devamlı nakaratıydı. Her seferinde de o meşhur alaycı gülümseyişiyle. Onun bu nakaratını duyar duymaz nefesim daralıyor, boğuluyordum. Julia elinde olsa Marta'yı öldürecekti. Onu aramızda istemiyorum. Kim olduğunu sanıyor? Böyle bir kavgada hayatımda ilk kez Julia'yı tokatladım. Bu arada Liakopoulos gruba katılarak çok fazla ödün vermeyeceğini düşünüyordu. Hem işini yürütüp hem de Mossos ve Lazaris ile fazla alışverişi olmayacağını düşünüyordu. Lazaris onu evine davet etmek için ilk kez aradığında, Mossos'u da beni de davet ettiğini söylediğinde Liakopoulos'tan soğuk terler boşandığını hatırlıyorum. korku içinde beni aramış, hem onu kırmadan gitmemek hem de kredi işinin yatmaması için ne yapması gerektiğini sormuştu. Bütün bunları da ağzında gevelemişti. Yapma Beliakopulos, nasıl olsa geleceksin. Ne diye konuşuyorsun? Delirdin mi Manolopulos? Nasıl geleyim? Gelemem. Geçmişim buna izin vermiyor. Bunun lafını bile etme. Tabii sen gidiyorsun diye seni kırmak da istemiyorum ama... Gülesim geldi. Sonunda önce benim bulduğum, kendisini aklayacak kanıtların aynısını bulduktan sonra geleceğini, üstelik tekrar tekrar geleceğini biliyordum. Gerçekten de öyle oldu. 5 dakika sonra yine telefon çaldı. Tabii %100 junta işbirlikçisi değiller diyeceksin. Lazaris zaten önceden de asistandı. Mosos da subay. Sonra onlarla bir kadeh içtik diye ideolojimizden vazgeçecek değiliz. Boş ver. Üstelik Mosos'un dayısı hariç adamlar junta yanlısı falan olduklarını söylemiyorlar. Sindagma meydanında birlikte yürüyecek de değiliz. Bir tek Marta'dan korkuyordu. Nasıl tepki vereceğini bilemiyordu. İşin ilginç tarafı, bu ziyareti Marta'ya söylediğinde Marta hiç itiraz etmedi. Sadece benim de orada olup olmayacağımı sordu. Manolopulos mu? Hem de en önde. Tabii Yulia ile birlikte. Bu son lafı büyük bir kötülükle söyledi. Sanki Marta'ya eski aşkının ne hale düştüğünü bil diyordu. Sanırım Liakopulos bana karşı fesatlığı yüzünden Marta'nın gözünden tamamen düşmüştü. Belki de Marta tam da bu yüzden akşam eğlencelerimize katılmayı kabul etmişti. Liakopulos'un maskesini düşürmek, artık devrimci ve eleştirmen rolünü oynamasını durdurmak istiyordu. Böylece ilk kez geldiklerinde Louis'den söz açılınca onlara Louis'in bazen gerçek bir insan mı yoksa bizim hayal gücümüzün bir ürünü mü olduğunu anlayamadığımı, bir noktada hayal gücümüz ile hayatının karıştığını, onu gerçek ihtiyaçları olan bir insandan çok efsanevi bir kişilik olarak algıladığımı söyledim. Sözümü Liakopulos kesti. Yanlış söylüyorsun Manolopulos. Hayal gücü ile hayatını karıştıran o, biz değil. Çok masal anlatıyor. Ona söyle bizi aşağılayıp bize pis burjuva demekten vazgeçsin. Devam etmedi. Sanki söylediklerinden pişman olmuştu. Belki de Marta'nın bakışlarını görüp korkmuştu. Herhalde kendisinin pis bir burjuva olmadığına inanıp inanmadığını sormasından korkmuştu. Lazaris bütün bunların edebiyat olduğunu, aslında Louis'in tembel, bencil, sürekli başkalarından para alarak geçindiği için tam bir pezevenk olduğunu söyledi. Ama çalışıyor, resim yapıyor dedim. Mosos, Louis'i deli diye nitelendirdi. Doğuştan böyleymiş, deli, uyumsuz, ahlaksız. Her zaman böyleydi, küçüklüğünden beri. Onu böyle hatırlıyormuş, deli. Liakopulos bir daha ağzını açmadı. Sadece bir an, tamam doğuştan böyle ama herkesi ne kadar etkilediğine bakarsanız bütün bunları kendini kabul ettirmek için kullanıyor. Kendi yarattığı efsanenin tuzağına düştü. Efsaneyi de iyi biliyor, dedi. Yulia, Louis'e toplum dışı ve tehlikeli sıfatlarını yakıştırdı. Yok canım, tehlikeli değil dedim. Marta araya girdi. Neden olmasın Manolopulos? Tabii ki tehlikeli. Bu yüzden artık aranızdan hiç kimse onu kolay kolay evine almıyor, yalan mı? Bize meydan okur gibi inatla bakıyordu. İyi de yapıyorlar diye nefretle ekledi Yulia. Herkes az çok yolunu buldu. Oysa o ne yaptı? Bir tek Twiggy tartışmaya katılmamıştı. Yulia devam etti. Üstelik bir de vurdum duymaz çünkü baba olduğu çok ender aklına geliyor. Ayda yılda bir kızını ziyaret ediyor. Özellikle de tam özellikle derken Yulia'nın sözünü Marta kesti ve bana seslendi. Bana cevap vermedin Manolopulos. Ben mi haklıyım, onlar mı haklı? Evleriniz için tehlikeli biri mi değil mi? Yulia Marta sözünü kesme cesaretini buldu diye sinir oldu. Tabii ben fena köşeye sıkışmıştım. Marta'ya nasıl cevap vereyim, Louis'i nasıl savunayım? Onu savunmaya kalksam üzerime hücum ederlerdi. Üzerimden soğuk terler boşanmaya başladı. Sonunda dayanamayıp söyledim. Bak Marta, galiba onun yanında hepimiz acınacak haldeyiz. Bu kadar basit. 5 para etmeyiz. Bu yüzden onu küçük görmek istiyoruz.